bir Avustralya şirketi olan The Man From Mars, Çanakkale Boğazı üzerinde yapımı süren ve dünyanın sayılı köprülerinden biri olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında yer alıyor. Bu şirket dünyanın en büyük vinçlerine sahip. Çok ağır ekipmanı çok yükseğe kaldırabiliyor. Avustralya şirketi 330 tonluk dünyanın en büyük vinçleriyle Boğaz'ın sularında köprüyü ayakta tutacak kuleleri yerleştirdi. Vinçler sökülüp parçalara ayrılarak Türkiye'ye gemilerle gönderildi ve orada tekrar monte edildi. Avustralya'dan Çanakkale'ye gönderilen iki vinç, 2200 ton ağırlık kaldırma kapasitesine sahip. Çanakkale Köprüsü ayaklarında son parça 165 ton ağırlığında bir parçaydı ve bu parça 318 metre yükseğe kaldırılarak bir dünya rekoru da kırıldı. Projenin yapımını üstlenen Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi CEO'su Mustafa Tanrıverdi ile konuştuk. Tanrıverdi'ye önce kendisini tanıtmasını ve bu projeye nasıl katıldığını sorduk.
Öncelikle teşekkür ediyorum İsmail Bey. Yani Avustralya'dan böyle bir mülakat talebi aslında hem biraz şaşırdım hem de çok sevindiğimi söyleyebilirim. Tabii bu ilişkimiz Mar'la olan işbirliğimizden kaynaklandı. Ya geçmişimden bahsedersek Kahramanmaraş doğumluyum. Üniversite İstanbul'da okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi. Daha sonra bir yurt dışı tecrübem oldu. Amerika'da master yapma imkanım oldu. Devletin verdiği imkanlarla. Daha sonra mecburi hizmet sürecim vardı devlet su işlerinde. Arkasından da şu an mensubu olduğum yapı merkezi firmasına katıldım. Orada farklı projelerde rol aldım. Bundan bir önceki proje de dünya çapında dikkat çeken bir projeydi. Avrasya Tüneli. Orada genel müdür yardımcısı pozisyonundaydım. O projenin başından sonuna yer aldım. O işletmeyi açtıktan sonra 1915 Çanakkale Köprüsü projesi ihalesi oldu. O projeyi kazanan ortaklıkta da şu an mensup olduğum firma bulunduğu için bu pozisyona atandım. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde CEO pozisyonuyla görev yapıyorum.
Peki bu 1915 Çanakkale projesini anlatın lütfen biraz. Ne zaman başladı? Özellikleri nelerdir ve şu an hangi aşamada?
İlginç bir proje. Aslında Türkiye'nin özellikle de Çanakkale Boğazı'nın ihtiyacı olan bir proje. Biliyorsunuz Türkiye hem Avrupa hem Asya'yı birleştiren bir ülke konumunda. Bu bağlantılar genelde İstanbul üzerinden yapıldı. Fakat Çanakkale tarafına gittiğimizde oradaki boğaz halen geçilmesi zor. Özellikle feribotlarla halen geçiliyor. Burada bir kere böyle bir fiziki ihtiyaç vardı. Arkasından da bölgesel kalkınmaya bakarsak İstanbul ve çevresi biraz fazla gelişmişti, fazla kalabalıklaşmıştı. Buna getirdiği ek trafik yükleri vesaire vardı. Hem sanayi gelişimini hem trafiği vesaire biraz açmak gerekiyordu batıya doğru. Bu da aslında bir bölgesel kalkınma projesinin bir parçası. Yani sadece bir yakadan diğer yakaya geçilecek bir trafiği çözecek bir proje değil. Aslında bölgesel bir kalkınma projesinin bir parçası. Biliyorsunuz bölgesel kalkınma da en önemli etkenlerden birisi altyapı. Altyapının da önemli unsurlarından birisi ulaşım oluyor. Dolayısıyla böyle bir proje aslında tüm Marmara bölgesinin çevresine Marmara Denizi'nin diyelim etrafını dolaşan bir ring hat var, otoyol hattı. Bu gitgide tamamlanmak üzere. Bu da bunun bir halkası. Yani birkaç yıl içinde o halka tamamlanmış olacak. Tabii en önemli halkası buydu, denizi geçmek. Bunun da yaklaşık olarak %70'ini tamamladık. Yani köprü görünür hale geldi. Şu an kuleler bitti. Yeni yeni halat çekme çalışmalarına başlıyoruz.
Kuleler çok büyük, devasa vinçler kullanılmış. Bu vinçler Avustralya firmasına ait. O kulelerin özellikleri nelerdir?
Evet, şimdi proje aslında yapıldığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacağı için projenin aslında tüm öğeleri çok büyük. Dolayısıyla kuleler de çok büyük. Yani kuleler de şu an dünyanın en yüksek Asma Köprü Kulesi durumuna gelecek ki geldi şu anda. Tabii bunu yapmak kolay bir iş değildi. Bunu yaparken de biz yani dünyada bu işi kimlerle yapabiliriz? Yani oraya o blokları tek tek tek kiminle çıkartabiliriz? Araştırmasını yaptık. Mar'la çalışmayı uygun gördük. Çünkü Mar'ın geçmiş tecrübeleri, mühendislik birikimi oldukça iyiydi. Avustralyalı Mar, Man from Mar diye geçiyor sanırım. Mar'la çalıştık. Baştan sona çok uyumlu bir işbirliğimiz oldu. Başarıyla bitti. Hatta şu an şeyin son aşamalarındayız. Söz konusu kule vinç bitmek üzere. Yani sökülmesi bitmek üzere. Yani görevini tamamladı. Artık yolcu ediyoruz Mar'ı. Hem teşekkür ediyoruz hem yaptıkları işten dolayı saygı duyuyoruz.
Mustafa Bey, Mar bir Avustralya firmasının bu kuleleri yapması gündeme geldiğinde ilk düşünceniz işe bak, Çanakkale Boğazı'na köprüyü Avustralyalılar yapacak falan gibi böyle bir düşünce geldi mi aklınıza?
Aslında tabii yani karışık duygular oldu diyebiliriz. Tabii şimdi bizim özellikle o bölge Gelibolu, Çanakkale aklımıza ilk gelen şey tabii 1915 Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ile alakalı ve İngilizlerle, Anzaklarla alakalı bir tarihimiz var. Tabii şeyleri de biz oraya gittiğimizde her sene Avustralyalı kardeşlerimiz geliyorlar. Onların da orada şehitleri var. Atatürk'ün dediği gibi artık onların şehitleri bizim şehitlerimiz. Hep ortak. Dolayısıyla bir karmaşık duygular oluştu. Çok memnun olduk. Eskiden olanlardan ziyade biz hep ileriye baktık. Dostluğun kazandığını gördük. Geçmişteki belki o zamanın şartlarıyla öyle olabilir ama düşmanlıktan, savaştan uzun vadede hiç kimseye fayda gelmediğini gördük. Dostluk hep kazanır, beraberlik hep kazanır. O nedenle beraber çalışmaktan çok mutlu olduk. İnşallah bu ilişkiler hep bu şekilde daha iyileri gider.
Daha önce Avustralya ile Avustralyalılarla bir ilişkiniz olmuş muydu bu projeden önce?
Emin olun bu seviyede olmadı. Ama biraz gülümseyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Benim çocukluğumda çok güzel bir Avustralyalı rock band vardı. Şu an hala hayatta mı onlar bilmiyorum. Aradan 30-40 yıl geçti. Ben hala onların şarkısını dinlerim. Man at Work diye bir grup vardı. Man at
Aa,
Work.
evet. Evet.
Onların da bir Down Under diye bir şarkısı vardı.
Evet.
Tek bağlantım o diyebilirim. Halen de dinlerim onu. Yani Down Under'ın ne olduğunu bilmiyorum. Çok ilgimi çekmişti. Down Under'ın ne olduğunu o zamanlar öğrenmiştim. Yani şu an tabii Avustralya'ya giden bazı arkadaşlarımız, dostlarımız var ama profesyonel manada pek bir diyalogumuz olmamıştı. Sevindik. İyi oldu. İnşallah ileride de farklı projelerde karşılaşırız.
Ben şirketin Avustralya'daki yetkilileriyle sizinle bağlantı kurmak için yardım istediğimde bana sizin bu orman yangınları sırasında bir mektup yazdığınızı söylediler. Neden yazdınız? Ne yazdınız o zaman?
Bir empati konusuydu o. Yani her ülkede farklı doğa olayları oluyor. Yangın oluyor, deprem oluyor, sel oluyor vesaire. İnsanlar bu tip günlerde etrafına bakıyor. Yani iyi günde, kötü günde yanında kim var? Özellikle kötü günlerde. Tabii elimizden çok fazla bir şey gelmedi ama oradaki zorlukları, yaşadıkları, belirsizlikleri vesaire hani paylaştığımızı, eğer bir kayıpları vesaire varsa kalbimizin, gönlümüzün bir olduğunu hissettirmek istedim. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum genel olarak. Aslında doğa bir güç savaşı. Güç iki şekilde elde ediliyor. Bir tanesi fiziki güçle karşıdakine üstünlük sağlayarak, yani bu günümüzde savaş, kavga vesaire olarak değerlendirilebilir. Cebri yolla gücü kullanma. Diğeri de beraberlik. Atasözümüz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu da bir güç getiriyor. Yani takım olmak, beraber olmak, birlikten güç doğar. Biz hep birlikten güç doğar mantığına yanaştık. Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh olsun. Birlik, beraberlikle gelecek güç daha sustainable'dır. Yani daha sürdürülebilirdir. Diğerleri gelip geçicileri günü kurtarırsınız. Bu çerçevede baktığımda da olaya biz eskiden ne olursa olsun geçmişteki kötü şeyler de olabilir. Onların üstüne hep daha iyi ne yapılabilir? Birlik, beraberlik nasıl sağlanır? O çerçevede bakarak bu ona kısa bir uzantısı diyebiliriz bu tip mektuplar.
Evet, mektuptan şirketin basın danışmanı etkilenmişti. Özellikle söz etti bana. Son olarak Mustafa Bey, projeninden biraz rakamlar verebilir misiniz? Mesela ne zaman bitecek? Kaça mal oluyor?
Evet, projede tabii önemli rakamlar var. Tabii en önemli rakam tabii mühendislik açısından baktığımızda bunun orta açıklığıdır. Orta açıklığı 2023 metredir. Dünya rekoru dediğimiz bir önceki rekor 1991 metre ile Akashi Kayıkyo Köprüsü'ndeydi Japonya'da. Dolayısıyla teknik yönden bu rakam önemli. 2023. Bu rakamın bir önemi daha var. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Yani 1923'ün üstüne 100 ekleyince 2023 bunu ifade ediyor. Yani ona göre denk getirildi. O bir tesadüf değil. İkincisi kulenin yüksekliği. Kulenin yüksekliği de anlamlı. 318 metre. Bu da 3.18. Yani 18 Mart'ı temsil ediyor. Onun haricinde projenin başlangıcı yani ihalesi vesaire 2017 ama başlangıç 2018 diyebiliriz. Yaklaşık 2 yıldır projenin içindeyiz. 1,5 yıl sonra falan da inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Önemli bir rakam proje dış krediyle yapılıyor. Yani Türkiye hem dış kredi hem iç kredi kullanıyor. Toplam kredi veren sayısı tam 25 tane. Yani 25 tane kredi verenle temas halindeyiz. Tarihini de aslında açılış tarihini de yine 18 Mart 2023 olarak planlamıştık ama 2022'ye bir sene öne çektik. 3 milyar euroluk bir proje. Tabii bu rakama inşaat giderleriyle finansman giderleri dahil böyle bir proje.
Mustafa Bey, çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok selam söylüyorum oradaki arkadaşlara.
Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi CEO'su Mustafa Tanrıverdi ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.